Ayrım 11, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 104. İnişten kısa bir süre önceki gecelerden birinde 100 kişi hep beraber toplanıp resmi bir akşam yemeği yediler. Yiyeceklerin çoğu çiftlikte yetişmişti. Makarna, salata ve ekmek, özel bir an için saklanan kırmızı şarapla birlikte. Tatlı olarak yenilen çilekten sonra Arkady kadeh kaldırmak için yukarı yüzdü. Artık yaratacağımız yeni dünyanın şerefine. Homurtular ve alkışlar korosu yükseldi. Artık hepsi ne demek istediğini biliyordu. Phyllis bir çileği yere fırlatarak dedi ki, "Bak Arkady, bu yerleşim bilimsel bir istasyon olacak. Senin fikirlerinin onunla ilgisi yok. Belki 50 ya da 100 yıl sonra. Ama şimdilik Antarktika'daki istasyonlara benzeyecek." "Doğru," dedi Arkady, "fakat aslında Antarktika istasyonları aşırı politik. Çoğu onları inşa eden ülkelerin Antarktika Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenişinde söz hakkına sahip olması için inşa edilmiş. Artık istasyonlar tamamen politik bir süreçle gerçekleştirilen o sözleşmenin koyduğu yasalarla yönetiliyor. Anlıyor musun? Başına öylesine kuma gömüp ben bilimciyim, ben bilimciyim diye bağıramazsın." Prima Donna ile alay eden evrensel hareketle bir elini alnına koydu. "Hayır, bunu söylersen yalnızca ben karmaşık sistemler hakkında düşünmek istemiyorum demiş oluyorsun. Bu da pek bilimciye yakışan bir şey değil, değil mi?" "Antarktika bir sözleşmeyle yönetiliyor. Çünkü orada bilimsel istasyonlar dışında kimse yaşamıyor," dedi Maya dayanamayarak. "Son akşam yemeklerinin, son özgürlük anlarının böyle bozulması." "Doğru," dedi Arkady, "fakat sonucu bir düşün. Antarktika'da kimse toprak sahibi olamaz. Hiçbir ülke ya da örgüt kıtanın doğal kaynaklarını diğer tüm ülkelerin onayı olmadan sömüremez. Hiç kimse bu kaynaklara sahip olduğunu öne süremez ya da alıp onları bazıları kullanımı için para öderken bazılarının da bundan kâr elde edeceği bir şekilde satışa sunamaz. Bunun dünyanın geri kalanının gidişatından nedenli farklı olduğunu görmüyor musunuz? Ve orası da örgütlenen bir dizi yasayla düzenlenen yeryüzü üzerindeki son alan. Egemenlik iddialarından, hatta bir tarihten bile yoksun olan bir toprak üzerinde sergilenen, birlikte çalışan tüm hükümetlerin içgüdüsel olarak adil olduğunu bildiği şeyi temsil ediyor. Bu basitçe söylersek yeryüzünün adil mülkiyet yasaları yaratmak için yaptığı en iyi girişim. Görüyor musunuz? Bütün dünya böyle yönetilebilirdi. Yalnızca onu tarihin boyunduruğundan bir kurtarabilseydik. Gözlerini sakince kırpıştıran Sachs Russell dedi ki, "Fakat Arkady, Mars Antarktika'nın dayanan bir sözleşmeyle yönetileceğine göre neye karşı çıkıyorsun? Dış uzay sözleşmesi bildirir ki hiçbir ülke Mars'ta toprak talep edemez, hiçbir askeri etkinliğe izin yoktur ve tüm üsler herhangi bir ülkenin soruşturmasına açıktır. Ayrıca hiçbir Mars kaynağı tek bir ulusun mülkü olamaz. BM'nin herhangi bir madeni ya da diğer işletmeleri yönetmek üzere uluslararası bir yönetim oluşturması bekleniyor. Eğer bu türden bir şey yapılacaksa, ki ben şüpheliyim, o zaman da bu dünyanın bütün ulusları arasında paylaştırılacak." Bir elini yukarı kaldırdı. "Kışkırtıcılığını yaptığın bu şey zaten elde edilmiş değil mi?" "Bu başlangıç," dedi Arkady, "fakat o sözleşmenin değinmediğin yanları da var. Örneğin Mars'ta inşa edilmiş üsler onları inşa eden ülkelere ait olacak. Yasanın bu koşuluna göre bizler Amerikan ve Rus üsleri inşa ediyor olacağız. Bu da bizi doğrudan Terra'ya ait yasaların ve Terra'ya ait tarihin kabusuna döndürüyor. Amerikan ve Rus işletmelerinin edilecek karlar anlaşmayı imzalayan tüm uluslar tarafından paylaşıldığı sürece Mars'ı sömürmeye hakkı olacak. Buna BM'ye ödenecek ve sonuçta bir rüşvetten pek fazla bir şey olmayacak bir yüzde dahil olabilir. Bu şartları bir an için bile olsa onaylayacağımıza inanmıyorum." Bu sözleri sessizlik izledi. Anne Kleinborn dedi ki, "Öte yandan bu sözleşme gezegen ortamının bozulmasını önleyecek önlemler almamız gerektiğini de söylüyor. Sanırım böyle demişlerdi, madde 7'de. Bu da birçoğunuzun söz ettiği Terra kurmayı yasaklamak gibi geliyor bana." Ben bu şarta da aldırmayalım derim dedi Arkadi hemen. Kendi refahımız buna aldırmamaya dayanıyor. Bu bakış açısı öteki fikirlerinden daha popülerdi ve birkaç kişi bunu hemen kabul etti. Fakat bir maddeyi göz ardı etmeye istekliyseniz dedi Arkadi, geri kalanı göz ardı etmeye de istekli olmalısınız, doğru mu? Sıkıntılı bir duraksama oldu. Tüm bu değişiklikler kaçınılmaz olacak dedi Sachs Russell omuzlarını silkerek. Mars'ta olmak bizi evrimsel bir yöntemle değiştirecek. Arkadi başını masanın üstünde havada bir süre dönmesine yol açacak denli öfkeyle salladı. Hayır, hayır, hayır, hayır. Tarih bir evrim değildir. Bu yanlış bir benzetme. Evrim milyonlarca yıl içinde etkide bulunan bir ortam ve şans olgusudur. Fakat tarih yaşam süreleri içinde ve bazen yıllar, aylar ya da günler içinde etkide bulunan bir ortam ve seçim olgusudur. Tarih Lamarckçıdır. Yani eğer Mars'ta belirli kurumların olmasını seçersek olurlar. Eğer başkalarını seçersek onlar olurlar. Elini sallayışı hepsinin masada oturanların, sarmaşıklar arasında yüzenlerin üzerinden geçti. Ben derim ki seçimlerimizi geride bırakılmış yeryüzündeki insanların bizim için hazırlamasına izin vermeden kendimiz yapalım. O insanlar çoktan öldü, gerçekten. Phyllis sertçe dedi ki, sen bir tür komünal ütopya istiyorsun ve bu olası değil. Rus tarihini sana bir şeyler öğretmiş olduğunu sanırdım. Öğretti diye yanıtladı Arkadi. İşte şimdi öğrettiklerini kullanıyorum. Sağlıksız bir devrim yandaşlığı yaparak mı, bir kriz durumunu körükleyerek mi, herkesi üzerek ve birbirine düşürerek mi? İnsanların çoğu başlarını sallayarak onayladı ama Arkadi onlara aldırmadı. Yolculuğun bu anında herkesin sorunları için suçlanmayı kabul etmiyorum. Yalnızca ne düşündüğümü ve kendi doğrularımı söyledim. Bazılarını rahatsız ettiysem bu sizin sorununuz. Bu durum söylediklerimin getirdiklerinden hoşlanmadığınız ama onları reddedecek bir zemin bulamadığınız içindir. Bazılarımız ne dediğini bile anlayamıyor diye patladı Mary. Yalnızca şunu söylüyorum dedi Arkadi kadının patlak gözlerine bakarak. Mars'a iyilik için geldik. Yalnızca evlerimizi ve yiyeceğimizi değil, suyumuzu ve soluyacağımız havayı da yapacağız. Hepsini bunların hiçbirisinin olmadığı bir gezegenin üzerinde yapacağız. Bunu yapabiliyoruz. Çünkü maddeyi moleküler düzeye dek yönlendirecek teknolojimiz var. Bu sıra dışı bir yetenek, düşünün bir. Yine de bazılarımız kendimizi ya da yaşayışımızın en ufak parçasını bile değiştirmeden tüm gezegenin fiziksel gerçekliğini dönüştürmeyi umabiliyor. Mars üzerinde 21. yüzyıl bilimcileri olmak, oysa gerçekte 17. yüzyıl ideolojileriyle temellendirilmiş 19. yüzyıl sosyal sistemlerinin içinde yaşamak. Bu saçma, bu delice, bu... Başını elleri arasına alıp saçlarını çekiştirerek kükredi. Bu bilim dışı. İşte bu yüzden de Mars üzerinde dönüştüreceğimiz birçok şeyin arasında kendimiz ve sosyal gerçekliğimiz de bulunmalı. Terra kurmayı yalnızca Mars'la değil kendi üzerimizde de uygulamalıyız. Kimse bunun yanlışlığını göstermeye heveslenmedi. Arkadi tam gaz olduğunda ona karşı çıkılamazdı. Üstelik aralarından çoğu onun söyledikleriyle gerçekten ilgilenmişti ve düşünmek için zamana gereksinimleri vardı. Diğerleri ise basitçe söylemek gerekirse üzülmüşlerdi. Ama bir kutlama olması gereken bu özel akşam yemeğinde daha fazla karmaşa yaratmak istemiyorlardı. Gözleri yuvarlamak ve şerefe kaldırmak daha kolaydı. Mars'a, Mars'a! Fakat tatlının ardından çevrede yüzdükleri sırada Phyllis hoşnutsuzdu. Öncelikle hayatta kalmalıyız dedi. Böyle anlaşmazlıklarla şansımız ne kadar iyi olabilir ki? Michel Duval kadını rahatlatmaya çalıştı. Bu anlaşmazlıkların çoğu uçuş semptomları. Mars'a indiğimizde yeniden bir araya geleceğiz. Bize yardımcı olması için Ares'te getirdiklerimizden daha fazlasına sahibiz. İnsansız iniş araçlarından daha önce getirip bıraktıklarına da sahibiz. Yüzeyin ve ayların üzerine yayılmış araç ve yiyecek yığınlarını bulacağız. Hepsi bizim için orada bekliyor. Tek sınır kendi dayanma gücümüz olacak. Yolculuğumuz bunun bir parçası. Bir tür hazırlık, sınav. Burada başaramazsak Mars'ta deneme şansımız bile olmayacak. Benim dediğim de bu dedi Phyllis. Başaramıyoruz. Sak sıkılmış görünerek doğruldu ve mutfağa doğru ilerledi. Salon bir sürü, bir bölümü oldukça kekremsi tonda, küçük bir tartışmalarla dolu bir deniz kabuğu gibiydi. Birçok insan Arkady'nin yaptıklarına açıkça öfkelenmişti. Başkaları da canları sıkıldığı için onlara öfkelenmişti. Maya saksı izleyerek onun peşinden mutfağa doğru yollandı. Tepsisini temizlerken derin bir iç çekti Saks. İnsanlar aşırı duygusal, bazen kendimi sonu gelmeyen bir çıkış yok gösterisine yakalanmış gibi hissediyorum. Hani insanların küçücük bir odadan çıkamadıkları oyundan mı söz ediyorsun? Saks başını sallayarak onayladı. Orada cehennem başkalarıdır, umarım varsayımı kanıtlamalıyız. Birkaç gün sonra iniş araçları hazırdı. 5 günlük bir süre içinde yüzeye ineceklerdi. Sadece Phobos ekibi Ares'ten geriye kalan şeyde kalacak ve küçük aya yanaşmasında ona rehberlik yapacaktı. Arkady, Alex, Dimitri, Roger, Samantha, Edward, Janet, Raoul, Marina, Tatiana ve Elena diğerleriyle vedalaştılar. Phobos istasyonu kurulur kurulmaz yüzeye inmeye söz vererek zaten yoğunlaşmış oldukları işlerine gömüldüler. İnişten önceki gece Maya uyuyamadı. Sonunda denemekten vazgeçti. Kendisini odalar ve koridorlardan Poyra'ya doğru çekti. Uykusuzluk ve adrenalin yüzünden bütün nesneler keskin hatlara sahipti. Geminin bütün tanıdıklığı, serpiştirilmiş kutu yığınları ya da bir tüpün çıkmaz hale gelmesiyle ters yüz olmuş veya bir değişikliğe yenik düşmüştü. Sanki Ares'i çoktan terk etmişlerdi. Duygulardan sıyrılarak çevreye son bir kez baktı. Sonra kendisini sıkı kilitler arasından atandığı iniş aracına çekti. Burada da bekleyebilirdi. Gerçek an geldiğinde genellikle hissettiği gibi bir başka simülasyondan geçtiğini hissederek uzay giysisinin içine girdi. Bu duygudan eğer Mars'ın üzerinde olmak buna son vermeye yetecekse bir gün kaçıp kaçamayacağını merak etti. Sırf bunun için değerdi. Bir kez olsun gerçek hissetmesi için. Koltuğuna yerleşti. Birkaç uykusuz saatin ardından yanına Saks, Vlad, Nadia ve Anne de katıldı. Yol arkadaşları kemerlerini takıp denetlemeyi birlikte yaptılar. Düğmeler çevrildi, geri sayım yapıldı, roketler ateşlendi. İniş aracı Ares'ten ayrıldı. Roketleri yeniden ateşlendi. Gezegene doğru düşüşe geçtiler. Atmosfere çarptılar ve yamuk biçimli tek pencereleri Mars renkli havayla alevlendi. Araçla birlikte titreşen Maya gözlerini pencereye dikmişti. Kendisini gergin ve mutsuz hissetti. Herkesin hala Ares'te olduğunu düşünerek ileriden çok geriye odaklanmıştı. Sanki başarısızlığa uğramışlar ve iniş aracının içindeki 5 kişi geride darmadağın bir topluluk bırakıyormuş gibi geliyordu. Bir tür uzlaşma yaratma şansları vardı ve başaramamışlardı. Dişlerini fırçalarken hissettiği anlık mutluluk parıldayışı yalnızca buydu işte. Bir parıldayış. Yani başaramamıştı. Ayrılmış yollarında gidiyorlardı. İnançlarıyla birbirlerinden kopmuş ve 2 zorunlu birliktelik yılından sonra bile herhangi bir insan topluluğu gibi bir yabancılar toplamından fazlası değillerdi. Zar atılmıştı. 3. Bölüm Pota. Pota 113. Güneş sisteminin geri kalanıyla birlikte yaklaşık 5 milyar yıl önce oluşmuştu. Bu 15 milyon insan kuşağı eder. Sırf bizim yer çekimi dediğimiz gizemli bir güç yüzünden uzayda birbiriyle çarpışan ve sonra dönüp birbirine tutunan kayalar. Kayaların nesnelerin örgüsünde kümelenmesine yol açan o aynı gizemli sapma. Yeterince büyük olduğunda basıncın ısısı kayayı eritinceye dek yığınının merkezinde bir ezilmeye yol açar. Mars'ın nikel demir çekirdeği küçük fakat ağırdır. İç kısmının yeryüzününkinden daha hızlı soğumasına yetecek kadar küçüktür. Çekirdek artık kabuğun içinde farklı bir hızla dönmemektedir. Ve bu yüzden Mars neredeyse hiç manyetik alana sahip değildir. Üretici kalmamıştır. Ama erimiş çekirdeğin ve mantonun son içsel akıntılarından biri bir yerde dışarıya doğru devasa büyüklükte anormal bir şişkinliğe yol açmış ve kabukta Tibet platosunun çevresinden yüksekliğinin 3 katı yani 11 kilometre yüksekliğinde ve bir kıta boyutlarındaki yükselimi oluşturan bir itiş gerçekleştirmişti. Bu yükselim başka birçok yüzey şeklinin de doğmasına yol açtı. Bütün çatlakların en genişi olan Valles Marineris'i yani Birleşik Devletleri bir kıyıdan diğerine kaplayacak kanyonlar dizisini de içeren ve tüm bir yarı küreyi kaplayan radyal kırıklar sistemini oluşturdu. Yükselim ayrıca aralarında omurunu belirleyen bir dizi volkanı Ascreus, Mons, Pavonis, Mons ve Arsia Mons'u yaratmıştı. Kuzeybatı ucunda Everest'in 3 katı ve yeryüzünün en büyük volkanı Mauna Loa'nın 100 katı yüksekliğindeki Olympus Mons Güneş Sistemi'nin en yüksek dağı yükseliyordu. Tarsis yönelimi Mars'ın yüzeyini şekillendiren en önemli etkendi. Diğer temel etkense göktaşı yağmurlarıydı. Nuh çağında 3-4 milyar yıl önce göktaşları Mars'a korkunç bir hızla milyonlarca düşüyordu ve bunların binlercesi bir gezegen büyüklüğünde. Vega ya da Phobos kadar büyük kayalardı. Çarpmalardan biri geriye 2000 kilometre çapında ve her ne kadar Deodelia Planum uçtan uca 4500 kilometrelik bir çarpma havzasının kalıntıları gibi görünse de Güneş sistemindeki açıkça en büyük krater olan Hellas havzasını bıraktı. Bunlar büyüktü ama bunun dışında Mars'ın kuzey yarım küresinin tamamının kadim bir çarpma havzası olduğuna inanan areologlar da vardır. Dipnot, Areo, Yunanca Mars anlamına gelen Ares sözcüğünden türetilen kaynaştırma biçimi. Örneğin Areocentric, Mars gezegenini merkez alarak buradaki areolog kavramı jeologun Mars'taki karşılığıdır. Bu büyük çarpmaların yarattığı patlamalar öylesine kataklizmikti ki hayal etmesi bile çok güçtü. Dipnot, kataklizmik, hercümerç, yeryüzünde büyük değişiklikler oluşturan fiziksel olaylar. Çevreye saçtıkları nesneler yeryüzüne aya ve asteroidler olarak Truva yörüngelerine dek ulaşmıştı. Bazı areologlar Tarsis yükseliminin Hellas çarpmasından kaynaklandığına inanmaktadır. Diğerleri ise Phobos ve Deimos'un saçıntı parçaları olduğuna, bunlar en büyük çarpmalardı. Daha küçük taşlar her gün düşmekteydi. Yani Mars'ın en eski yüzeyleri kraterlere doymuş durumdadır. Dokunulmamış tek bir damla toprağın bile kalmadığı, yeni dairelerin eskileri örttüğü karalama defterine dönüşmüş bir arazi. Bu çarpmaların her biri kayaları eriten ısı patlamaları ortaya çıkarıyordu. Elementler matrikslerinden çözülüyor, sıcak gazlar, sıvılar ve yeni mineraller biçimine dönüşüyordu. Bunlar ve çekirdekten gelen gaz fışkırmaları, su kitleleri ve bir atmosfer oluşturdular. Bulutlar, fırtınalar, yağmur, kar, buzullar, akıntılar, nehirler, göller vardı. Hepsi de toprağı süpürüp götürdüler ve geride bu geçişlerinin yadsınamaz izlerini bıraktılar. Sel kanalları, ırmak yatakları, kıyı hatları ve her türden subbilimsel hiyeroglifler. Ama hepsi de geçip gitti. Gezegen çok küçüktü. Güneşten çok uzaktı. Atmosfer dondu ve yüzeye çöktü. Karbondioksit süblimleşerek yeni ve ince bir atmosfer oluştururken oksijen kayalara bağlanarak onları kızıla çevirdi. Su dondu ve çağlar geçtikçe gök taşlarıyla kırılmış kayaların kilometrelerce aşağısına sızdı. Zamanda bu regolit katmanı buzla iç içe geçti. Dipnot, regolit. Saprolit de denir. Yüzeyini tozlar, kaya kırıntıları ve benzeri şeyler kaplasa da topraklaşmamış kaya örtüsü diye tanımlayabiliriz. En derinlerindeki yerler buzu eritecek kadar sıcaktı. Yani Mars'ta yeraltı denizleri vardır. Su daima yokuş aşağı akar. Bu yüzden o akiferler şu ya da bu engelin yüksek bir kaya yatağı çıkıntısı veya donmuş bir toprak engelin ardında uzanıncaya dek ağır ağır sızarak aşağıya doğru göç ettiler. Dipnot, akifer, yer tabakalarının derinlerinde su geçirmez bir tabakanın üzerinde biriken su katmanları, yeraltı okyanusları, dilimizde su taşır olarak da isimlendirilmektedir. Bazen bu barajları yoğun artezyen basınçları etkiliyordu. Bazen de bir göktaşı çarpıyor veya bir volkan beliriveriyor, baraj parçalanarak tüm bir yeraltı denizi görkemli sellerle Mississippi'nin akıntısından 10.000 kez daha güçlü seller halinde yüzeye çıkıyordu. Ama zaman içinde yüzeydeki su bir kez daha donuyor, kesintisiz esen kuru rüzgarlarla süblimleşerek yükselip her kış oluşan sis saçaklarıyla birlikte kutuplara düşüyordu. Kutup başlıkları böylece kalınlaştı ve ağırlıklarıyla buzu yer altına doğru itelediler. Görünürdeki buz miktarı yeraltı permafrostunun yüzeye çıkmış iki çift dış bükey çıkıntının görünür başlıklarının hacminin 10 ve sonra 100 katı olan çift dış bükey çıkıntının yalnızca uçları olarak kalana dek. Dipnot, permafrost, kutupsal bölgelerde sürekli olarak don altında kalan toprak alt tabakası. Bu arada aşağılarda ekvatorun yakınlarında yeni akiferler çekirdekten gelen gaz fışkırmalarıyla aşağıdan doluyordu. Eski akiferlerin bir kısmı da zaman içinde yeniden dolmuştu. Böylece döngülerin bu en yavaşı ikinci dönüşüne yaklaştı. Fakat gezegen soğurken her şey daha da yavaş, yavaşlayan bir saat gibi uzun duraksamalar halinde oluyordu. Gezegen gördüğümüz şekline kavuştu ama değişim asla durmaz. Kesintisiz rüzgarlar giderek daha da incelen toz parçacıkları sayesinde yüzeyi oydu. Mars yörüngesinin dış merkezliliğinin bir sonucu da kuzey ve güney yarı kürelerin soğuk ve ılık kışlarının 51 bin yıllık bir döngü içinde yer değiştirmesiydi. Yani kuru buz başlığı olan kutupla su buzu başlığı olan kutup yer değiştirdi. Bu sarkacın her salınımı yüzeye yeni bir kum katmanı serdi. Yeni kumul olukları eski katmanları bir açıyla kesip geçtiler. Ta ki kutupların etrafında Navajo kum resimlerine benzer geometrik örüntülerle bir çaprazlama çizim gibi olana kadar dünyanın bütün yüzeyini sarmaladılar. Kendilerine has dokularıyla renkli kumlar, oluklanmış ve taraklanmış kanyon yamaçları, dümdüz gökyüzüne yükselen volkanlar, kaotik arazilerdeki kaya döküntüleri, kraterlerin sonsuzluğu, gezegenin başlangıcının halkalanmış göstergeleri. Güzel, hatta daha da acımasız, zayıf, sert, soyulmuş, sessiz, stoik kayalık değişmeyen, yüce, doğanın mineral varlığının görünür dili. Mineral, ne hayvan, ne bitki, ne de virüs. Olabilirdi ama olmadı. Killerin ya da sülfürlü sıcak kaynaklardan kendiliğinden bir soy çıkmadı. Uzaydan tohum düşmedi, ne de bir tanrı dokundu. Yaşamı başlatan her neyse, çünkü onun ne olduğunu bilmiyoruz, o Mars'ta olmadı. Mars, dünyanın ötekiliğinin, onun taşsı canlılığının kanıtı olarak döne durdu. Ve sonra bir gün... 11. ayrımın sonu. Sayfa 116.